Ayrım 30, Kadınlar Koğuşu, Kemal Tahir, sayfa 380. Murat akşam yemeğinden sonra hiç hazır olmadığı halde Gülistan'ın yapraklarını çevirirken okumaya dalmıştı. Sadi'nin aşağı yukarı 1000 sene evvel çıkardığı hükümlerden ziyade tekniği güzeldi. Bu kitaptaki padişahlar, vezirler, seyyahlar, köleler, şehzadeler, alimler ve şairlerle La Fontaine'in kargaları, tilkileri, leylekleri, kurtları, ayıları, karınca ve kurbağaları arasında adeta akrabalık vardı. Her iki muharrir de küçük şeylerle büyük işler yapmanın yolunu bulmuşlar, işlerinin kolay gibi gelen taraflarıyla çocukları, dahiyane tarafıyla büyükleri kavramışlardı. Murat kitabı zevkine doymamak için kapatıp karyolasına arkası üstü uzandı. Soba artık horlamıyordu. Demek odunlar kor haline geldi. Gelsin. Bu anda ne mesuttu, ne bedbaht, ne hastaydı, ne de mutlaka hareket edecek kadar sıhhatli vücudun ve hislerin kendilerini sahiplerini hatırlatmadıkları rahat bir zamanı yaşıyordu. Bunu düşündüğü halde yadırgamak bile mümkün değildi. Dünyanın döndüğünü bilmek ve düşünmek, fakat duruyor olduğuna yemin ettiren hareketsizliği yadırgamamak gibi bir şey. Hafta içinde her yerden mektup almış, hepsine de cevaplarını vakit geçirmeden yazmıştı. Yani dünden bugüne, bugünden tembellik ederek yarına bıraktığı hiçbir işi yoktu. Bizim Osmanlılar neden Sadi gibi bir adam yetiştirememişler? Divan edebiyatını, tezkireleri, Evliya Çelebi'yi, Cevdet Paşa'ya kadar parça parça düşündü. Sadi Acemce'nin en güzel numunesini vermek iddiasında. Peki ama Fuzuli, Nedim neyi vereceklerdi? Arapça mı, Acemce mi, Türkçe mi? Bir aşiretten cihangirane bir devlet çıkarmak kolay ama üstad cihangir bir lisan çıkarmak zor anlaşılan. Terim ile Siyamal rezaletini biz bugün işte bu sebepten çekiyoruz. Cihangirane bir lisan çıkarmanın da her şeyi halle kâfi olmadığına, memleketten sürülürken cepleri ve bavulları yoklanan Şeyhin Şahı Cihan Rıza Han Pehlevi şahitti. Murat düşüncesinin burasında gülümsedi. Rıza Han'ı Atatürk'e misafir geldiği zaman uzaktan görmüştü. Çok esmer, uzun boylu bir herifti. İlk hisle öküz çobanına benzetmişti. Çobanların halbuki ne suçları var? Milletleri lisan adam edemiyordu. Bir tarafıyla insanı hayrete düşürecek kadar incelmiş Arapça, her tarafıyla lüzumundan fazla yaşayan Almanca işte meydanda. Herhalde marifet meramını anlatmakta değildi. Anlaşılacak, işe yarar bir meramı olmaktaydı. Michelangelo'nun lisanı İtalyanca mı? Hayır, Leonardo da Vinci'nin lisanı, Beethoven'ın, birisi taşla, birisi boyalarla, birisi notalarla konuşmuş. Cervantes'e İspanyolca el vermiş ama öteki İspanyol romancılarına, mesela Blasco Ibáñez'e o kadar el vermemiş. İşe yarar meram istiyordu. İnsanların işine yarar bir meram. Hangi insanların bakalım? İnsan da birkaç türlü. Ümitli insanın işine yarayacak söz. Ümitli insan, yani alın teriyle yaşayan, ölümü ancak çıka geldiği halde birkaç saniye düşünmeye ancak vakit bulmuş ve bütün ömrünü yalnız yaşamaya ve kendisiyle beraber ve kendisinden sonra nesil nesil yaşayacaklara faydalı olarak kullanmış insana faydalı bir meram. Mesela Piraye'ye faydalı bir meram. Yüreği birdenbire ferahladı. Yengesini hatırlamak, kadın 4,5 senedir kocasından cebren uzakta yaşadığı halde hiçbir vakit ona keder vermemişti. Bu ayrılıkta ve bu ayrılığın müthiş hasetinde hasta, merhamete layık bir şey yok gibiydi. Belki böyle düşünmekle Piraye'ye karşı onun ferdiyetine ferden gaddarlık ediyordu. Ama bu gaddarlığı bile seviyordu. Nazım Çankırı cezaevinde portresini yaparken Murat daima Piraye'yi düşünmüştü. İyi ve mert bir düşüncenin insanın yüzüne, bilhassa gözleriyle ağzına ne güzel bir şeyler ilave ediyordu. Nazım hiç farkında olmadan bunları tıpatıp tabloya geçirmişti. Murat o portrede iyi insandı. Şimdi şu anda tahliyen geldi deseler, ne tuhaf şey, sevinmeye bile hakkımız yok mu? Kendimi son derece sıkarım, ciddileşirim. Halbuki bir serçe kuşu elimden kurtulsa incecik bir feryatla çırpınarak uçuverir. Eşyalarımı burada bırakırım. Beni bir gece daha burada yatırmazlar ki, gider kapıyı vururum, Mahmut Efendi iştedir. Kim o derler, Mutlaka annesi sorar. Mahmud Efendi'nin evi burası mı derim. Kadın sesimi tanımaz. Burası diye cevap verir. Öyleyse açın bakalım kapıyı. Yahut küçükler sizi tanırlar da çığlık çığlığa koşarlar. Nebahat boynuma sarılır mı? Ağlar mı? Büyük kederle büyük sevincin içimizde birleştiği bir yer var. İkisi de bazı insanları ağlatıyor. İkisi de ağır olmalı. Bu ağırlık altında kim bilir, belki insan kendisini son derece yalnız hissettiğinden. Murat parmağındaki incecik nişan yüzüğünü okşar gibi birkaç kere çevirdi. Dehşetli bir saadeti yavaş yavaş sarhoşluk gibi duyuyordu. Daha 11 sene cezası olduğu halde nebahatle nişanlanmışlardı. Bu neye benziyor bilir misiniz? Sanki siz bir müteharrik şey üzerinde dimdik kımıldamadan durarak 11 senelik bir yolculuğa çıkmışsınız. Nebahat arkanızdan mütemadiyen koşuyor. Yorgunluk ve her şey ona ait. Bunu göze almak meseledir azizim. Dostum Siyahu, düşmüşsün arslan gibi bir karıya. Evet dostum Murat, arslan gibi bir kıza düştünüz. Nişan yüzüklü sağ elini hovardaca salladı. Sonra yüzüğü dudaklarına götürüp öptü. Mahpuslukta namuslu şeylerin yükü böyle hafif, bağısı böyle ağırdı. Namussuz şeylerin de yükü pek ağır, bağısı pek hafif olmalı. Allah beterinden saklasın. Bir de... Mahmud Efendi'den sonra başgardiyan olan eski başgardiyan muavini Ali Efendi içeri girdi. ''Yatıyor musun bey?'' ''Hayır, uzun oturuyorum.'' ''Ben yattımdı, lakin uykum kaçtı. Yatacaksan gideyim.'' ''Otur.'' ''Otururum ama çay pişireceğiz. Ben çayı da şekeri de getirdim.'' ''Bizde yok mu?'' ''Aferin sana, rüşvetten mi korkuyorsun?'' ''Senin malın bana rüşvet değildir beyim, içimden öyle geldi.'' Pekala, Murat sobaya odun attı. Arkadaşlardan kim var? Bir hoşkin oynasak. Bırak hele, çayları içelim, kolay. Başgardiyan Ali Efendi mahpuslara karşı ne kadar mülayimse, gardiyanlara karşı da o kadar insafsızdı. Şimdi Murat'la beraber harıl harıl yanan sobada çayı kolayca pişirebilecekleri halde bir gardiyan çağırıp hizmet gördürmekle çocuk gibi inat etti. Gardiyan Kel Hasan'ı çağırdı. Kel Hasan uzun boylu, fevkalade sıska, sivri burnuyla tüyleri dökülmüş bir ihtiyar, hasta tilkiye benziyordu. Tüyleri dökülmüş hissini veren muhakkak başının kel olması ve daima seyrek tıraşı uzamış gezmesiydi. İhtiyarlığı mütemadi gıdasızlıktan ve üst çenesinde 3 tane dişinin noksan olmasından ileri geliyordu. Halbuki yaşı da pek geçkin değildi. Evleneli 11 sene olmuştu. En büyüğü 12 yaşında, 7 çocuğu vardı. Bunlardan 2 tanesi fabrikada çalışıyordu. Kel Hasan Malatya çarşısına 2 keçeri borçluydu. Bu yüzden o kadar sıkıntı çekmiş, o kadar rezil olmuştu ki artık daha fazlasına imkan olmadığı için ilk merhaba dediği adamdan derhal borç ister, bunu tabii veremez ve istedikleri zaman fena halde öfkelenip düşman kesilirdi. Mahpushanenin en umulmaz adamlarından en fazlası 3 lira olmak üzere pek tuhaf sebeplerle borç aldığı için bunlardan bazısı dolandırıcılık maddesine de pekala girebilirdi ve her ay başı ser gardiyana bir mükellef alacaklı listesi gelirdi. Kel Hasan işten kovulacağından pek korkuyordu. Sabahtan beri nöbet beklediği halde saat gecenin 10'una yaklaşmasına rağmen anahtarları ancak yeni teslim edebilmişti. Yemek izni almak için baş gardiyanı araya araya Murat'ın odasına girdi.
''Nöbeti hacıya teslim ettik Ali Efendi. Müsaaden olursa ekmek yemeye gideceğim.''
''Bu saat ne saat, olmaz.''
''Ben açlıktan ölüyorum.''
Ali Efendi sağ bacağını sol dizinin üzerine attı. Ayağını sinirli sinirli sallayarak adeti olduğu üzere gözlerini tavana dikip emretti.
''Şu demliği doldur, ateşe koy, biz çay içeceğiz.''
''Ben açlıktan.''
''Bir kucak da odun getir.''
''Çocuklara ekmek götüreceğim.''
''Şu fincanları temizce yıkarsın, yıkarken kırma, ben de senin kafanı kırarım.''
''Şaka etme Ali Efendi.''
''Şaka mı? Çık dışarı, çabuk demliği doldur. Müdür bey ne dedi? Fincanları temizle. Karnın çok açsa sana da bir çay veririz, değil mi beyim?''
''Bir de veririz, iki de veririz.''
''İki olmaz, bir fincan yeter. Sen bu keli bilmezsin, karnını doyurmuştur.''
''Çocuklara ekmek götürecekmiş.''
''Saat 10, uyumuşlardır.'' Kele çıkıştı. ''Kel kafanı ne sallıyorsun? Yallah!''
Kel Hasan burnunu çekerek demliği aldı. Murat dolaptan şeker çıkardı. Başgardiyan Ali Efendi de cebinden bir avuç şeker çıkarıp tabağa ilave etti. Murat güldü.
Bu da ne başefendi? Ben çayı da getirdim. Bir de sana mı zahmet edeceğiz? Hükümet bize veriyor.
Ayıp ettim başefendi. Hele birer cigara saralım.
Keli bir aralık eve yollasak.
Aldırma, sanki kel domuzu evde bekleyen mi var? Evdeki karı gibi karı olsa herifi burada yorgansız yatırır mı?
Hala yorgansız mı yatıyor?
Yorgansız. İzine giden arkadaşların yorganını alıyor. Hepsi şikayetçi. Aman beyim, şunu da bir def etsek rahatlayacağım.
Çocukları acıyorum.
Ben de çocuklara acıyorum. Gene müdüre şikayet ettiler. Berber Kadri'den 2 lira almış. Kolonya getirecekmiş. Bu dediğim mesele 2 ay evvel. İstemiş, istemiş. Sonunda müdüre çıkmış.
Kel ne biçim adam. Hem dibi kara hem lafını bilmez.
Kadri'ye bağırmış. Müdür beni çağırdı. Müzekkere yaz da şunu atayım dedi. Yalvardım.
İyi etmişsin.
İyi ettim ama korkuyorum da beyim. Bu rezil para alır da mahpusun birini salıverir.
Ondan korkma, o kadar cesaretsiz ki.
Haklısın beyim, bereket versin korkak köpoğlu.
Kelasan bir elinde dolu ibrik, bir elinde yıkadığı fincanlarla içeri girdi. Sanki demin izin alamadığı için somurtan kendisi değildi, gülüyordu.
Çay var mı diye sordu.
Yok, neden sordun?
Koğuşlardan alıp geleyim mi?
Kimden isteyeceksin?
Kimden olsa isterim. İzmitli Ali Bey'den isterim, Memo'dan isterim, Vahap Efendi'den isterim, telgrafçı Abdurrahim Bey'den isterim.
Abdurrahim dedin de aklıma geldi. Şaroğlu kızı sattı mı?
Sattı. Bir zabit almış yüzbaşı, şube yüzbaşısı.
Abdurrahim ne diyor?
Galiba aklı başına gelmiş. Murat Bey'den Allah razı olsun, ben kızdan soğudum diyor ama ben inanmıyorum.
Neden?
Şu sebepten ki beyim, Güley'i çağırdı. Kavat Güley'i, yüzbaşının bir resmini istiyor, 10 lira verecek.
Resmi ne yapacakmış?
Galiba Şeyh Yusuf'a kağıt yaptıracak.
Kağıt ne olurmuş?
Herif kızdan el çeker besbelli.
İşte meydanda hakikaten aklı başına gelmiş. Vay benim emeklerime. Söz ne kepaze hale gelmiş. Kabahat Allah'ta. Neden 2 tane kulak yapmış? Laf birinden girip birinden çıkıyor.
Sahi bey, kabahat Allah'ta.
Baş gardiyan keli tersledi.
Her ne duyarsan tasdik edersin ulan rezil. Sen Allah'ı ağzına alacak herif misin?
Günahı vebali Murat Bey'in boynuna.
Murat Bey'i karıştırma. Murat Bey söyler. Bir kere mahpus bir adam. Mahpus adamın günahı olmaz. Sonra Murat Bey bu lafı bakalım ne üzerine söylüyor? Senin aklın erer mi? Haydi sırıtma. Sobayı odun at. Sen sürünecek bir adamsın.
Neden sürünecekmişim?
Ulan belediyede ne iş görüyordun, unuttun mu?
Köpek zehirliyordum.
İşte o hayvanların günahı sana yeter.
Hayvanların günahı bana değil, belediye reisine. Belediye reisi emretti, doktor ilaç verdi. Ben de köpeklere attım. Köpek kısmı bir kere nasıl olsa ölecek. Sonra kudurmasını ne yapalım?
Kudurması Allah'tan. Sen ne karışıyorsun? Onlara da Rabbim öyle bir illet vermiş. Malatya ahalisi, karılar sana az mı beddua etti?
Beyim, bu rezil köpeklere ilaç atardı. İlaç yiyen hayvanlar yolun üstüne düşer. Etrafına ahali toplanır. Söven hangisi, beddua eden hangisi? Bunu birkaç defa dövdüler, yalan mı?
Dövdüler, kafamı yardılar. Karı milletinin öfkesi pek fena oluyor beyim. Karılar bir gün üstüme yürüdü. Küçük bir köpeğe ilaçlı et atıverdim. Pencereden görmüşler, hiç şüphelenmedim. Hele dur efendi kardeş, sana bir hacetimiz var dediler. Sopalarla bize koyuldular. Halimi görünce belediye doktoru acıdı. Bana eski elbiselerinden birisini verdi, 30 liraya sattım.
Sopayı pek ucuz yememişsin, zarar yok.
Köpek zehirlemek gardiyanlıktan müşkül beyim. Mahalle arasında birinin iti kaybolur, iti arayacağına beni arar. Bulunca yakama sarılır. Biz borçlu bir adamız, o bağırır. Etraftan diğer alacaklılar toplanır. Vay başıma, vay başıma. Ben yemin ederim inanmazlar. Yahu zehirlemedim, şart olsun derim. Pezevenk diye bağırırlar. Bereket versin, hükümette bir polis adeti icat etmişler. Beni polisler çok beladan kurtardı. Polisler iyi adam. Vay suyu taşırdık, hani çay?
Çayı demledi, eli böyle işlere pek yatkındı. Fevkalade çirkin olduğu halde kurnaz bir gülümsemeyle yanan parmağını emerken adeta sevimli görünüyor. Murat'a en gudubet insanların bile bazı bazı pek şirin tarafları olduğunu düşündürüyordu. Kelasan çayları fincanlara boşaltınca siyaha boyattığı asker biçimi keten ceketinin dış ceplerinden birer tane ekmek parçası çıkardı.
Murat'ın seyrederken bile nefesini tıkayacak kadar büyük lokmalarla yemeye başladı. Bu haliyle kabahat yapıyor zannedilirdi. İnsanın acıması geliyordu. Taze ve kuvvetli çay Murat'a hafif bir içki neşesi verdi. Dolaptan bir parça peynir ekmek daha çıkardı. Ali Efendi'nin itirazına rağmen Kel Hasan'ın fincanını tekrar doldurdu.
Ye bakalım Kela, inşallah Hubuş bacıyı buldun.
Aman Hubuş dedin de beyim aklıma geldi. Sen olanları duymadın galiba.
Hayır mı, ne olmuş?
Hubuş dün tahliye edildi ya. Ali Efendi, biz mahkemeci olduğumuzdan bahşiş alamadık. Ben Hubuş'un tahliyesini unutmuşum. Arkadaşlar dün gece söylediler. Gece vakti kapısına gidilmez ya, bugüne bıraktım.
Kapısına niçin gidiyorsun?
Bahşiş alacağız.
Senin hisseni hacıya bırakmıştım, almadın mı?
O başka. Hubuş'la benim aramda söz verilmiş, söz alınmış. Ben Hubuş'un az mı işine yaradım bakalım?
Haberim var. Karının 5 lirasını almışsın. Dolandırıcı. Muska yazdırmışsın.
Muska yazdırdım. Sevindi de. Çıkarsan ben seni ayrıca görürüm dedi. O sebeple bugün gittim, kapıyı çaldım. Bir karı açtı. Meseleyi anlattım. Şimdi zamanı değil. Başka gün gel. Hubuş Hanım yatıyor dedi.
Saat kaçta gittin?
Bugün öğleden sonra.
Karı dün sabahtan beri kalkmamış mı? 14 aylık hasreti mi çıkarıyormuş? Hekimin oğlu yandı desene.
Bilemedin Ali Efendi. Hubuş buradan gidince hekimin oğlunun yakasını toparlamış. Haydi yeni karını boşayacaksın. İşte ben mahpustan çıktım demiş.
Gider gitmez mi?
Gider gitmez, merhaba demeden.
E'si
hekimin oğlu diğer ahbapları akşama kadar karıya yalvarmışlar. Sabırlı ol, her şey düzelir, meraklanma demişler. Onlar yalvardıkça Hubuş azmış. Nihayet hekimin oğlu toplananları evden dışarı çıkarmış.
Akıllı olan, okşayarak yola getirecek, kalabalık da olmaz bir iş.
Gene bilemedin Ali Efendi. Hekimin oğlu meğerse bir güzel kızılcık değneği hazırlamışmış. Değneği çekip Hubuş'u beriye almış. Yer misin yemez misin? Öylesine ıslatmış ki karıda iler tutar taraf kalmamış.
İlk gün
sonra da yeni karıyı evden çıkarmış. El oğlu bindiği kısrağın huyunu bilmez mi? Hubuş'un marifetini hesapladığından meğer tam karşıdaki evi kiralamışmış. Karıyla şimdi oraya yerleşmişler. Onlar orada keyiflerine baka dursunlar. Tefci Zühre Hubuş bacının yaralarına merhem basıyormuş.
Duydun mu beyim? Dünya delirmiş vesselam. Dünya bir kepazelik olmuş. 60 yaşındaki kart karının yediği halta bak. Körpe kızlar yapsa insan ayıplamaz. Sen doğru söylersin. Adamın 40'ından sonra azanını toprak temizler. Vay Hubuş hatun vay. Bir de süslendi ki çıkarken hiç görme beyim. Çekti sürmeleri. Koca karının süslenmişi de ne kötü oluyor.
Kötü olur. Lakin fazla süslenmiş genç karı kadar değil.
Anlamadım.
Acıdı mı Hubuş bacıya da? Şimdi ne olacak Hasan? Demek ki senin bahşiş yandı.
Yandı beyim. Bahşişin yanmasını aramıyorum. Muskaların foyası meydana çıktı. Karı bize inanmaz. Benim hesabımda muskalar daha çok iş görecekti.
Sakın kağıtları karalayıp fıkaraya mı yurtturdun?
Allah günah yazmasın, öyle bir şey yaptık. Evde bir gün ekmek yoktu beyim. Mapushaneyi taradım. Metelik veren çıkmadı. Hubuş'a yanaştım. Hubuş hatun, Ayıntap taraflarından buraya bir Arap uleması sürmüşler. Sıtmaya kağıt yazıyormuş. Benim büyük kız kötüledi, muska yaptıracağım, 2 lira lazım. Sen bilirsin, yarın öderim dedim. Muska Arap uleması laflarını duyunca aklı tarımar oldu fıkaranın, parayı şıpır şıpır saydı. Ertesi gün daha aylık almadığımızı söylemeye davrandığımda beni kenara çekti. Bir güzel konuştuk. Gittim geldim. Arap uleması, yani ben korkarım. Mübarek kelamı kadimi zina işlerine zinhar karıştıramam diyesi. Ayak direyesi. Bir taraftan da bilenler yemin ediyorlar ki bu Arap uleması Şeyh Kazım Efendi'den yukarı değilse de ondan aşağıda kalmaz. Bir muskada Fransız paşasının karısını çekip çadıra getirmiş de o sebepten buralara sürgün sürülmüş. Hubuş'u bir dert aldı beyim, elimi bırakıp ayağımı öpüyor. Tek 10 lira vereyim, tek 20 lira vereyim, bir çare diyerek.
20 lira mı aldın insafsız?
20 liraya kurtuluyor mu? Biz kışın odunu nereden bulacaktık? 30 lirasını Hubuş bacı verdi. 12 lirasını da Allah bir taraftan yolladı.
Doğru, şimdi anladım rezil. 12 lirayı da telgrafçı Abdurrahim Bey'den sızdırdın. Doğru söyle.
Telgrafçı verdi. Bir kağıt da ona getirdim. Senin kağıtlar uğurlu kağıt bey, şu yeşil ince kağıtlar.
Yanık yanık mektup kağıdı istemenin sebebi bu muydu? 42 liraya karşı 2 kuruş verip Abu'dan bir kağıtla mı almadın?
Artık hocalığa başladık ya, hoca kısmı hep bana diyecek, bunun da adeti böyle.
Baş gardiyan Ali Efendi dargın dargın başını çevirdi.
Olur olmaz şeyi eğlence ettiğimizden değil mi? Muska da eğlence olmuş, tövbe yarabbi. İşte gördün mü, sonunda bir muska da sana lazım.
Murat meraklandı, ne muskası?
Kel Hasan umursamadan anlattı. Bizim kız hastalandı.
Nesi var?
Ağzından birdenbire kan boşanmış. Karı kısmı ne olacak korkmuşlar. Eve gittim ki ağlaşıyorlar. Hayrola ben mi öldüm Karoğlu dedim. Kızdan kan geldi kızdan dedi. Ben başka türlü kan sandım. Büyümüştür fena mı? Er geç aklını başına toplar. Taş ufağı değil insan ufağı dedim. Orasından gelmemiş ağzından boşanmış.
Derhal doktora götüreydin.
Doktora götürdüm muayene etti. Fabrika doktoru 2 gün istirahat verdi.
2 gün mü?
Benim kız dokumada çalışır. Geçenlerde özürsüz iş yapanları ayırdılar. Kız birinci geldi. Makinesine bayrak çekmişler de akşama kadar bayraklı makinede çalışmış. Ustabaşılar hep sever. Memlekette bez kıtlığı var. Usta işçilere istirahatı yasak etmişler. Doktor iyi adam. Halden anlıyor. Kış geldi evde kibrit çöpü kadar odun yok.
Hastalığı neymiş? Doktor tabii söylemiştir.
Çocuk kısmının hastalığı ne olur? Soğuk algınlığı, öksürüyor. Kaç gündür göğsüm ağrıyor diyormuş, anasına da söyler. Bana söylese çarparım şamarı. Sırtına vantuz çekmişler. Lakin ağzından kan boşanınca biraz rahatlamış.
Rahatlamaz mı? Kan ferahlık vermiştir.
Öyle doktor bey ilaç yazmış. Dur bakalım, yazdığı yanımızdaydı. Fırsat bulup eczacıya veremedik.
Kel Hasan ceplerini aramaya başladı.
Küçük el kadar bir kağıt. İğne yazdım demiş. İğne de pahalıdır. Bakalım da var mı yok mu?
Doktor geçen gün görmeye geldi ya beyim. Giderken yolunu kestim, sordum. Kızı aklına bir türlü getiremedi. Reçeteye baktı, ilaçları yaptır. Lakin ilaca güvenme, bol gıda ister. Bol gıda anladın mı gardiyan diyerek omuzuma vurdu. Doktor iyi adam değil mi beyim?
İyi adam. Doktor iyi. İyi olmaz mı? Kan tüküren kız fena.
Yani doktor senin ahbabın da.
Ahbabım olsun. Allah hepsinin belasını versin. Geçmişi tenekeliler. Bir de ilim sınıfı iyi midir değil midir diye utanmadan soruyor.
Ne soruyor? Kızı mı sordu beyim?
Kızı evet dedi ki ben aspirin yazarım. Fıkaraya da aspirin yazarım. İcabında zengine de aspirin yazarım. Kör bağırsak için bir insanın karnını açarken masadaki adamın zenginliği fakirliği beni alakadar etmez dedi, anladın mı?
Anladım, zenginliği fakirliği vız gelir demiş. Aferin, doktor kısmı işte böyle olacak.
Böyle olmasa İş Bankası Malatya Mensucat Fabrikası'ndaki hastaneye onu sertabip yapmaz ki.
Elbette yapmaz, usta bir doktor.
Senin kız kaç yaşında?
13'üne girdi.
Kaç senedir çalışıyor?
2 senedir.
Kaç saat?
12 saat.
Gecede 12 saat mi?
Gecede 12 saat. Beton mahzende iplikler kırılmasın diye mütemadiyen içeriye hususi tesisatla rutubet verilen, yaz kış pencereleri sımsıkı örtülü, yanındaki adamın feryadını işittirmeyen rezil bir gürültü ortasında. 12 saat.
12 saat beyim. Peki girdiğinden kaç gün sonra pamuk tükürmeye başladı?
15 gün sonra.
İşte o sebepten senin kız 2 senedir gerisin geriye yaşıyor Kel Hasan Efendi. 11 yaşından 13 yaşına doğru değil, 13 yaşından 11 yaşına doğru.
Anlayamadım.
Anlayamayacak ne var? Ben hakim olsam da sen kızın yaşını büyütmek için huzuruma gelsen, 13 yaşında olduğuna bütün dünya şehadet etse inanmam.
İnan beyim.
İnanmam.
Bereket hakim değilsin bey. Biz çocuğun yaşını 2 sene evvel 14'e çıkardık. Mahkemeye 2 şahit götürdüm. Hakim bakmadı bile. Yaz dedi yoksa fabrikaya almıyorlardı.
Doğrudur. Sorsan kanun karşısında vatandaş müsavidir derler. Anladın mı Kel Hasan Efendi?
Anlamadım ama hakimler de vicdanlı. Zaten büyük adamdan insana hiçbir vakit zarar gelmez. Geçenlerde küçük kızın da yaşını büyüttük. Şimdi o da çalışıyor beyim. Boyahaneye verdiler. Ablamla beraber işe gidiyorum, para kazanıyorum diye seviniyor.
Yakında onun ağzından da kan boşanacak. Her 5 senede bir nüfusumuz maşallah 2 milyon nasıl fazlalaşıyor? Hep bunlardan işte. Kızlar 11 yaşında fabrikaya, ipeye, halıya, tütüne gidiyorlar. Bir yıl sonra kan boşanıyor. Köyde 12 yaşına basmadan evlendiriyoruz. Bir dolap canım. Biz bize benzeriz diye kurmuşlar da gıcır gıcır çeviriyorlar. Peki mektep ne olacak?
Mektep mi? Bizim neyimize mektep beyim? Benim kızlar okuyup da ne yapar?
Lakin büyük kızı okutmak istedim, felek yar olmadı. Büyük kız akıllıdır. Sen bir gün bir kitap okuyormuşsun. Buraya bana bakmaya gelmişti, ısınmak için yanına göndermişler. Akşam eve gittim de baba, Murat amcam bir kitap okuyordu dedi.
Ne kitabı dedim? Bir kitap, makamlı okuyordu.
Çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir, bizim soframıza yılda bir kere et gelir diye okuyordu dedi.
Aklında tutmuş, sen anlamazsın diyecek oldumdu. Neden dedi, doğru bir kitap, ben o kitabı doğru buldum dediydi.
30. ayrımın sonu, sayfa 395.